Bugünlerde yorumunu yaptığımız İncil'den Filipililere mektubu, Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Pavlos, cezaevindeyken 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosallere ve Filuman'a yazılan mektuplardır. Filipililere mektup, Pavlos'un Filipili kiliseyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, yani inanlılar topluluğu, Pavlus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi bu mektupta yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Pavlos, Filipi'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmişti. Pavlus ve Barnabas'ın ilk yolculuklarında Galatya'ya gittiklerini, orada Harkule'de bir hizmetleri olduğunu ve karşılaştıkları zulümlere karşın birçok kiliseler kurduklarını habercilerin işlerinde okuyoruz. Filipi'deki Mesih inanlıları Pavlus'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler, ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler ama Pavlus Yeruşalim'de tutuklandığında 2 yıl boyunca onun izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler Filipili inanlılar. Bu insanların yürekleri Pavlus'a doğru kaydı ve derhal Pavlus'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizlerini ona yolladılar. Bunun üzerine Pavlus, inanlılar topluluğuna teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltilecek bir doktrin, yani öğreti yoktu. Korintoslulara mektubunda olduğu gibi davranışlarını da düzeltmesi gerekmiyordu. İnanlılar topluluğunda sadece 2 kadın arasında küçük bir sorun vardı ve Pavlus mektubunun sonlarında onlara öğütte bulunuyor. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Pavlus'un Filipili inanlılara mektubu, Mesih inancının, değerli dostum, önemli bir mektubudur. Pavlus'un Filipililere mektubunun konusu şudur. 1. İman yaşamının felsefesi. Bu 1. bölümde işleniyor. 2. İman yaşamının kalıbı. Bu da 2. bölümde işleniyor. 3. İman yaşamının ödülü. 3. bölüm. 4. bölümde de iman yaşamının gücü. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektuba kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü programımızda 1'den 6'ya kadar olan ayetleri okuyup yorumunu yapacağım. 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Pavlus diyor, İsa Mesih'in kulları, Pavlus ve Timoteos'tan Filipi'de Mesih İsa'daki kutsal yaşamların tümüne ve onların yanı sıra gözeticilerle hizmet görücülere, babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun. Pavlus ve Timoteos, Pavlus Timoteos'u kendisiyle bağlantılıyor. Pavlus bu genç vaizi alıp kendi yanına koyarak ona cesaret veriyor. Pavlus'un Timoteos hakkında neler hissettiklerini anlıyorum. Pavlus'un adı yüzyıllardan günümüze gelmiştir ve Pavlus'un adını duyduğunuz her yerde Timoteos'un da adını duyarsınız. Bunun nedeni Pavlus'tur. Ne kadar harika bir şey. Mesih İsa'nın kulları, uşakları diyor. Pavlus kendisini ve Timoteos'u İsa Mesih'in kulları olarak tanımlar. Buradaki kul sözcüğü aynı zamanda köle anlamına gelir. Pavlus, Galatyalılara mektubunun girişinde kendini elçi olarak tanıtmıştır. Aynı şeyi Korintoslulara da yazmıştı. Elçi olduğunu bildirmesi ve bunu savunması gerekiyordu ve elçiliğinin ya da haberciliğinin insanlardan ya da insanlar aracılığıyla olmadığını bilmelerini istiyordu. Bu, Filipililere karşı kendini savunması gerekmiyordu. Filipililer onu seviyor ve onun elçiliğini kabul ediyorlardı. Onları Rab'be Pavlus yöneltmişti. Bunun üzerine Pavlus alçak gönüllü yeri, ait olduğu yeri alır. Pavlus ve Timoteos Bizler ikimiz de Rab İsa Mesih'in kullarıyız, köleleriyiz diyor Pavlos. Filipi'de bulunan kutsal yaşamlıların tümüne Pavlos, Filipi kilisesindeki küçük bir gruba yazmıyor, bütün kutsallara, kutsal yaşamlılara yazıyor ve her inanlığı bir kutsaldır. İnsanlık kutsal olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kutsallar Mesih'e iman edenlerdir. Bu kişiler kendi davranışlarından ötürü değil, Mesih'teki konumlarından ötürü kutsaldırlar. Kutsal sözcüğü Tanrı için ayrılmış anlamına gelir. Kutsal olan her şey Tanrı'nın kullanımı için ayrılmıştır. Tapınma çadırındaki eski tencere ve tavalara bile kutsal kaplar adı veriliyordu ve bunlar çölde 40 yıl boyunca oldukça eskiyip harap olmuşlardı. Kutsal görünmeyebilirlerdi ama kutsaldılar. Çünkü Tanrı için kullanılmak üzere ayrılmışlardı. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size kayra ve esenlik olsun diyor. Her Tanrı çocuğunun konumu bu olmalıdır. Bizler Tanrı'nın kullanımı için ayrıldık. Dostum, eğer sen bir kutsal değilsen o zaman imanlı değilsin. Kutsallar Mesih İsa'dadırlar. Kurtulmuş olmak ne anlama gelir? Mesih İsa'da olmak anlamına gelir. Rab İsa'ya iman ettiğinizde Tanrı'nın ruhu sizin içinizde yaşamak üzere size gelir. Kutsal ruh sizi Mesih'in bedenine vaftiz eder. Tanrı'nın ruhu tarafından Mesih'e konulursunuz. Bu kutsallar Mesih'teydiler ama aynı zamanda Filipi'deydiler. Gördüğünüz gibi nerede olduğunuz önemli değildir. Ankara'da ya da Berlin'de olabilirsiniz. Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yoktur ama önemli olan Mesih İsa'da olmaktır. Ben Mesih'te olmak sözünü İncil'deki en önemli söz olduğuna inanıyorum. Kurtulmuş olmak ne anlama gelir? Bu soruyu bir teoloji profesörüne sormuştum ve o da bana bu konu hakkında gayet uzun bir konuşma yapmıştı. Sözlerini bitirdiği zaman biraz kafam karışmıştı. Kefaret, barıştırma, kurtarma gibi sözcükleri açıklamıştı. Bunların hepsi harikulade sözcüklerdir ve doğrudur. Hepsi de kutsal kitapta yer alan sözcüklerdir ama hiçbiri kurtuluş görüntüsünün bütününü içermez. Tanrı'nın ruhu kurtuluşun ne olduğunu açıklamak için Mesih'te olmak sözünü seçmiştir. Nasıl Mesih'te olunur? Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde Mesih'te olursunuz. Gözeticiler ve hizmet görücüler. Pavlos'un önderleri olan yerel bir inanlılar topluluğuna hitap ettiğine dikkat edin. Gözeticiler ruhsal bakımdan olgun olmaları gereken kişilerdir. Hizmet görücü dünyasal hizmetleri yerine getiren ruhsal kişilerden söz eder. Size kayra ve esenlik olsun. Bu tür bir hitap şeklini Pavlos'un mektuplarının hepsinde bulursunuz. Kayra ve esenlik her zaman aynı sıralamada yer alır. Kayra ve esenlik sözcüklerinin her ikisi Pavlos'un zamanında çok kullanılan sözcüklerdi. Kayra ya da lütuf, Grek dünyasındaki selamlama sözcüğüydü. Grekçe'de haristir. O zamanlar sokakta yürürken insanların birbirlerini haris diye selamladığını duyardınız. Hatta bu selamlama günümüz Yunanistan'ında hala kullanılmaktadır. Kayra anlamına gelir. Bu sözcüğü bizim iyi günler sözünü kullandığımız şekilde kullanmaktadırlar. Ve Tanrı size iyi bir sonsuzluk versin demektir. Birisi bana iyi günler dediğinde bunu söylemiş olmanın dışında iyi bir gün yaşamama katkısı olmaz. Ama Tanrı iyi bir sonsuzluk geçirmeniz için gereken düzenlemeleri yapmıştır ve bu sonsuzluk da Tanrı'nın kayrası aracılığıyladır. Esenlik sözcüğü her zaman kayra sözcüğünü izler. Hiçbir zaman ondan önce gelmez. Haris sözcüğü Grek dünyasından geldiği halde esenlik, şalom sözcüğü dinsel dünyadan gelir. İbrani selamlama biçimidir bu. Aslında Yeruşalim esenlik kenti anlamına gelir. Yero, şalom, esenlik kenti, barış kenti. Ama hiçbir zaman böyle olmamıştır değil mi? Hep bir savaş kenti olmuştur Yeruşalim. Şu anda dünyanın bedeninde bir diken oluşturmaktadır. Kimse bu konuda ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Barış esenlik prensi yani İsa Mesih dünyayı yönetmeye gelene dek Yeruşalim'de ve dünyada tam olarak bir esenlik barış olmayacaktır. Ancak inanlıya Tanrı'nın kayrası aracılığıyla gelen bir esenlik vardır. Böylece iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz diyor Pavlos Romalılara mektubunda. Bu dostum, günahlının kutsal bir tanrıyla sahip olabileceği esenliktir. Çünkü Mesih bizler için ölmüş, cezamızı ödemiştir. Ve Tanrı şimdi kendi kayrasında bizleri kurtarabilir. Tanrı'ya kurtuluşumuz için hiçbir şey götüremeyiz. Doğrusunu isterseniz ona götürecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ben ona günahtan başka hiçbir şey götüremedim. Mesih, kutsal olan Tanrı'nın beni kabul etmesi için o günahın bedelini ödemiştir. Ve sizi de kabul edebilir. Kargaşa dolu bir dünyada, gerginlik dolu bir dünyada, sıkıntılarla dolu bir dünyada, yanlış şeylerle dolu bir dünyada, yüreklerimizde Tanrı'nın esenliğini bilebilir ve o esenliği, o barışı yaşayabiliriz. Bu Tanrı'nın İsa Mesih'e kendi kişisel kurtarıcıları olarak güvenenlere verdiği esenliğidir, barışıdır. Tanrı'nın esenliğini yaşayabilmezden önce Tanrı'nın lütfunu, Tanrı'nın kayrasını bilmemiz gerekir. Bu kayra ve esenlik babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'tendir dostum. Şu teolojik soruyu sormak istiyorum. Pavlos üçlü birliğe inanıyor muydu? O zaman baba ve oğulla birlikte neden kutsal ruhu da dahil etmiyor? Bunun nedeni kutsal ruhun zaten orada Filipi'de inanlıların içerisinde yüreğinde olduğudur. Pavlos'un üçlü birliğe inandığı kesindir. Baba, oğul ve kutsal ruh ve burada da çok doğru konuşmaktadır. Pavlos'un Filipililere karşı duyduğu yumuşak duyguları 3. ayette de görüyoruz. Şöyledir: sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. Bu ayet mektubun ana kısmına çok güzel bir şekilde başlamaktadır. Bu da Pavlos'la Filipililer arasındaki tatlı paydaşlığı ortaya koymaktadır. Günümüzde inanlılar arasında özellikle vaiz çoban ile topluluk arasında olması gereken ilişki budur. Harfi çeviri, sizi her hatırlayışım Tanrı'ya teşekkür etmeme neden oluyordur. Birisinin Filipi'den söz ettiği her keresinde Pavlos buradaki imanlılar için Tanrı'ya şükretmektedir. Bu gerçekten harika bir şeydir. Ara sıra kendileri için bir şeyler yapmamı isteyen bazı organizasyonlardan mektuplar alırım. Böyle bir istekte bulunmaları gayet normaldir. Ama mektuplarında sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum sözleriyle başlıyorlar. Bazen benim hakkımda gerçekten de böyle hissedip hissetmediklerinden emin değilim ama beni benden talep edecekleri isteğe hazırlıyorlar. Ama böyle bir kilise olması ne kadar harika olurdu. Ve hakkında sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum denilen biri olmak ne kadar harika bir şey olurdu. Eğer Pavlos bu kiliseyle olan ilişkisi hakkında başka hiçbir şey söylemeseydi, sadece bu sözler bile bunun ne kadar harika bir ilişki olduğunu ortaya koymaya yeterli olurdu. Diğer mektupları kontrol edebilirsiniz. Bunu diğer kiliselere söylememişti. Galatyalılar ve Korintoslulara söylemediği kesindi. 4. ayette şöyle diyor: ne zaman dua etsem hepiniz için sevinçle dilekte bulunuyorum. Sadece bazen değil, her zaman. Pavlos her zaman her duada Filipili inanlıları hatırlıyordu. Hepiniz için sözü Pavlos'un o kilisedeki bütün kutsallara, yerel kilisedeki bedenin tümüne hitap ettiğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu mektubun son bölümüne geldiğimizde Filipi kilisesinde Sintiki ve Evodia adlı iki kadın arasında küçücük bir anlaşmazlık olduğunu göreceğiz. Bu yüzden Pavlos bir grubun bir diğerine size değil bize yazıyor dememesi için başlangıçtan itibaren çok dikkatli davranıyor. Sevinçle dilekte bulunuyorum diyor bir imanlı. Bu mektubun özetinin ben seviniyorum siz de sevinin olduğunu söylemiştir. Pavlos'un bu mektubu yazarken nerede olduğunu aklımıza getirdiğimizde bunun ne kadar dikkate değer bir söz olduğunu anlıyoruz. Pavlos Roma'da cezaevindeydi. Büyük bir olasılıkla o sırada Mamertin cezaevinde değildi ama herhalde yine de benzer olumsuz şartlar içerisinde başka bir cezaevindeydi. Sevinç sözcüğü değerli dostum, bu mektupta yani Filipililer mektubunda 19 kez geçmesine rağmen hiçbir zaman ona sevinç mektubu adı verilmesi gerektiğini düşünmedim. Bütün sözcüklerden daha çok geçen bir sözcük seçecek olursak İsa Mesih'in adını seçebiliriz. İsa'nın adı bu mektupta 40 kereden fazla geçer. İsa mektubun merkezidir. Sevinç kaynağının ta kendisi İsa'dır. Bu yüzden vurgu sevinç yerine İsa'da olmalıdır. Göreceğimiz gibi iman yaşamının felsefesi İsa ile ilgilidir. Kalıp İsa ile ilgilidir. İman yaşamının bedeli İsa ile ilgilidir. Güç İsa ile ilgilidir. Aslında bir imanlının yaşamına sevinç getiren Mesih'le kişisel bir ilişkidir. Kiliselerde dışınsal yollarla sevinç oluşturmaya çalışılıyor. Efendim bir programımız vardır ve insanlara gelin zevk alacaksınız deniyor. Birlikte yemek yeriz ki insanlar birlikte yemek yemekten hoşlanırlar. Bunun üzerine sevincimiz olduğunu söyleriz. Aslında sevinç dışınsal durumlara bağlı değildir. Gerçek sevinç bireyin içinsel durumuna bağlıdır. Yaşama karşı doğru bir tutuma bağlıdır. Hayatta payınıza düşenler hakkında şikayetler ediyorsanız sevinç yaşamayacağınız kesindir. Kilisedeki bir yemeğe gidip biraz güzel vakit geçirebilirsiniz ama o sevinç olmayacaktır. Sizler ve ben kendimizi Tanrı'nın isteğinin merkezinde bulduğumuz yere vardığımız ve içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun onun isteğinde olduğumuzu bildiğimizde o zaman dostum yaşamlarımızda sevinç olacaktır. Pavlos, ne zaman dua etsem hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum diyor. Dua zamanı Pavlos için büyük bir sıkıntı değildi. Aman yine bu insanlar için dua etmek sıkıntısını yaşayacağım demedi. Hayır, bunun yerine işte burada cezaevindeyim. Siz Filipililer için dua etmek epey zevkli bir şey. Yüreğime sevinç getiriyor dedi. Onlar için Tanrı'ya şükrettiğini söyledikten sonra şimdi onlara bunun nedenini bildiriyor. Çünkü sevindirici haberle ilgili hizmette ilk günden şu ana dek benimle ruhsal paydaşlık ediyorsunuz. Filipililer 1, ayet 5. Müjdenin yayılmasında benimle ruhsal paydaşlık ediyorsunuz diyor. Şimdi bu mektuptaki çok önemli bir sözcüğe geldik. Bu işbirliği ya da paydaşlık sözcüğüdür ki bunu hemen geçmek istemiyorum. Bu sözcük kilisede ve kilise dışında epey kullanılmaktadır. Çoğu kişinin bu sözün anlamını gerçekten bildiğini sanmıyorum. Evet, paydaşlıktan konuşuyoruz, paydaşlıktan söz ediyorlar ama bunun gerçek anlamını bilmiyorlar. Bu yüzden onu doğru bir şekilde kullanmıyorlar. İnsanlar arasında paydaşlık çoğu zaman birisinin sırtını sıvazlayıp "Merhaba Necmi, işler nasıl?" demekten oluşuyor. Ama kutsal kitabın sözünü ettiği paydaşlık bu değildir. Grekçe sözcük koinoniyadır. Ve inanlıların Mesih'e ait olan şeyleri paylaşabilecekleri anlamına geliyor. Bu paydaşlığa girmesi gereken üç öğe vardır. 1- ruhsal iletişim, 2- anlayışlı işbirliği, 3- tatlı birliktelik. 1- ruhsal iletişim, Mesih'le ilgili şeyleri paylaşmaktır bu. Bu, Mesih hakkındaki büyük gerçekleri paylaşmak oluyor. 2- anlayışlı işbirliği, Mesih'le birlikte çalışmaktır bu. Pavlos, paydaşlık sözcüğünü kullandığında kutsal kitap okumaktan ya da birlikte kutsal kitabı çalışmaktan, duadan, Rabbin sofrasını kutlamaktan ya da bir sunu toplamaktan söz etmiyor. Pavlos bütün bunlara koinonia yani paydaşlık adını vermektedir. Bunun sonucu olarak 3 tatlı birlikteliktir. Bunlar bizi Mesih'le işbirliği eden kişiler haline getirir. Bu gerçek paydaşlıktır yani koinoniyadır. Pavlos bu kilisenin kendisiyle paydaşlık içerisinde olduğunu yazmıştır. Kendisi onlara müjdeyi iletmiştir. Onlar anlayışlı işbirliğiyle Pavlos'la paylaşmışlardır. Pavlos'a bir armağan yolladılar ve sürekli olarak da onun fiziksel ihtiyaçlarına hizmet etmişlerdir. Sonra birlikte olduklarında tatlı bir birliktelik içerisinde olmuşlardır. İlk günden şimdiye dek diyor Pavlos. Pavlos ilk günden ırmak kenarında dua eden Lidya ve grubuyla karşılaştığı zamandan itibaren onlarla Harkule'de bir paydaşlık yaşamıştı. Onun için diyor Pavlos Filipililer 1:6'da şuna kesinlikle inanıyorum ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı Mesih İsa'nın gününde onu sonuçlandıracaktır. Ne diyor? Kesinlikle inanıyorum sözü ettirgendir. Ve bu bir güvenim var. bu güvenim var, bundan tam olarak eminim anlamındadır. Pavlos neden söz ettiğini biliyordu. Başlayan bitirecektir. Ben başlamadığıma göre ben bitiremem. Başlayan kimdir? Tanrı. Tanrı başladığı için bitirecek olan da Tanrı'dır. Sonuca getirecek olan da Tanrı'dır. Tanrı başladığını bitirir dostum. Mesih İsa'nın gününde. Dostum, sizler ve ben Rabbin gününde yaşamıyoruz. Eski antlaşma zamanında da yaşamıyoruz. Milenyumda, yani bin yıllık egemenlikte de yaşamıyoruz. Sonsuzlukta da yaşamıyoruz. Bizler Mesih İsa'nın gününde yaşıyoruz. O gün kendisinin olanları dünyadan almaya geldiği gün tamamlanacaktır. Ve kutsal ruh sizi ve beni kurtuluş gününe kadar mühürlemiştir. Pavlos, Efesoslu imanlılara Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin dedi. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlenmek. Ve o zamana dek Tanrı'nın sizin için tasarlamış oldukları her neler ise onları yerine getireceğinden emin olabilirsiniz. Tanrı size sonuna dek yardım edecektir. Ne kadar harika değil mi? Kutsal ruhla mühürlendiniz sözü kutsal kitapta dostum en harika ayetlerden biridir. Bu bizim kurtuluş güvencemizdir. Evet, davranışlarımızda kutsal ruhu üzebiliriz. Ama onu hayatımızdan atamayız. Çünkü kurtuluş günü o ruhla mühürlendik. Ne kadar şahane bir şeydir bu değil mi? Mesih'e iman eder etmez, yeni doğuşu alır almaz kutsal ruhla mühürleniyoruz. Ne amaçla mühürleniyoruz? Kurtuluş günü için. Kutsal ruh seni Rab İsa Mesih'e teslim edeceği güne dek mühürler. Kutsal ruh seni korumak ve Mesih'e teslim etmekle yükümlüdür. İmanlı, Mesih'in çarmıh üzerinde yapmış olduğu kurtuluş işini ters çeviremez. Bu kurtuluş için Mesih imanlısı kutsal ruh tarafından mühürlenir ve o güne dek mühürlü kalacaktır. Evet, inanlı kutsal ruhu üzebilir ama onun mühürünü bozamaz. Bu kurtuluşun garanti olduğunu gösterir inanlıya. Ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bunun anlamı işitip iman ettiğinizde mühürlendiğinizdir. Bunların tümü aynı zamanda gerçekleşmiştir. Bu arada kutsal ruhun vaftisinin de bu sırada gerçekleştiğini bilmemiz gerekir. Mesih'e güvendiğimiz, iman ettiğimiz anda vaftis oluyoruz. Mesih'e güvendiğimiz anda mühürleniyoruz. Kutsal ruh duyacak kulakları açar ve bundan sonra insanın içine iman koyar. Gördüğümüz gibi bundan sonraki mantıklı adım inanlıyı mühürlemektir. Kutsal ruhla mühürlenmek ya da kutsal ruh ile vaftis olmak aynı anda olur ve aynı anlama gelir. İsa Mesih'e iman ettiğimiz anda kutsal ruh ile vaftis oluyoruz. Mesih'in bedeni içine vaftis oluyoruz ve kutsal ruhla mühürleniyoruz. Evet, kutsal ruh günahlıda yeni doğuşu başlatır ve başlattığı işi mühürler. Kullandığı mühür ise kendisidir kardeşim. Yani mühür kutsal ruhun ta kendisidir. İmanlının içinde yaşayan ruh aynı zamanda imanlının kurtuluşunun mühürüdür. Kutsal ruhun imanlıyı mühürlemesinde iki yönlü bir amaç vardır. İnsan yüreğine Tanrı'nın parıltısının yansımasını yerleştirir. Yani Tanrı'nın benzerliğini inanlının yüreğine eker. Bunu yapmakla imanlının hayatında gerçekten bir değişim olduğunu ona kanıtlar. Bilindiği gibi eski dokümanlar, belgeler üzerine bir mühür vurulduğu zaman mühürün mektup üzerinde bıraktığı bir imaj, bir resim olurdu. Kutsal ruh da işte buna benzer bir şeyi yapar imanlıda. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır diye okuyoruz Yuhanna'da. Burada dile getirilen düşünce budur. Tanrı inanlının üzerine mührünü basmıştır. Mühürlemenin ikinci nedeni kime ait olduğumuzu belirlemek içindir. 2. Timoteos 2.19'da şöyle okuyoruz. Buna karşılık Tanrı'nın attığı temel sapasağlam duruyor. Üzerinde şu mühür, damga bulunuyor. Rab kendinin olanları bilir. Ve Rabbin adını söyleyen herkes kötülüğü bıraksın. Mühür kutsal ruhtur dostum. içimizde yaşayan kutsal ruh bizim kurtuluşumuzun güvencesidir. Tümüyle kurtulacağımız, yani bu bedenlerimizin de günahın etkisinden tümüyle özgür edileceği güne dek mühürlü olarak kalacağız. Mühür kutsal ruhtur. İçimizde yaşayan kutsal ruh bizim kurtuluşumuzun güvencesidir.